Ayrım 16, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 166. Her şey biter. Osman ne kadar eline ağırdan alsa da iş üreyip gitmişti, manto bitmişti. Prova mankeninin üzerinde odanın ışığı altında parlıyordu. Yakası kürklü, günün modasına uygun, arkası hafif yırtmaçlı, düğmeleri yaldızlı, güzel bir kadının üzerinde parlayacak iş çıkarmıştı Osman. Akşama yüzbaşına uğradı, mantoyu gördü, çok güzel görünüyor dedi. Matarasında kanyak vardı, cebinden elma çıkardı, ikiye böldü. Kapağı kanyaktan döktü, kendisi mataradan, Osman kapaktan yavaş yavaş demlendiler. Karşılıklı yaktıkları cigaraları yeni söndürüp yere atmışlardı ki kapı sertçe açıldı. Önde alay kumandanı albay, arkada birkaç binbaşı ve yüzbaşı içeriye doluverdi. Saçları kırlaşmış albay, alevli gözlerle içeriği sertçe taradı.
''Yüzbaşım, nedir bu?'' dedi.
Yüzbaşı ve Osman put gibi esas duruşla donmuşlardı.
''Sana soruyorum, bu ne hal?''
Yüzbaşı bir şeyler mırıldandı, anlamsız sözcükler döküldü ağzından. Albay yürüyerek Osman'ın karşısına gelmişti ama yüzbaşıya bağırıyordu.
''Kulağıma gelen lafa inanmadım, gözümle göreyim dedim. Ya ne yapıyorsunuz burada?''
Yüzbaşı ''Komutanım'' diye lafa girmeye çalıştı ama albay kaldırdı eliyle susturdu onu.
''Kes! Lan sik mi burası? Hususi dükkanın mı lan burası aptal herif?''
Albay Osman'a sordu bu defa ''Sen kimsin ya?'' Osman esas duruşunu bozmadan yüksek sesle uzun künyesini okudu. Albay olanca gücüyle Osman'ın yüzüne bir şamar indirdi. Yüzbaşıya gelemeyen o tokat Osman'a inmişti.
''Siktir git şimdi bölüğüne!'' ''Yüzbaşı sen de yarın karargaha gel ifadeni ver. Bu rezilliği de hemen temizleyin derhal.'' dedi.
Ve arkasındaki heyeti sürükleyerek odadan çıktı gitti. Ertesi gün Osman yüzbaşının odasına girdi. Esas duruşunu gösterdi. Paket kağıdına sardığı mantoyu bıraktı. ''Bunun işi tamam komutanım.'' dedi. Yüzbaşının göz altları çökmüştü. Yüzü simsiyahtı. ''Otur.'' dedi Osman'a. ''Senin çok emeğin geçti bu işe. Hafta sonu evci yazdıracağım seni.'' Bir kağıt çekti önüne. ''Bu cumartesi çıkar gezersin, akşamına Haliç'teki şu meyhaneye gel. Karşılıklı rahat rahat kafa çekelim bu defa.'' dedi, notu uzattı. Cumartesi günü sivilleri giyen Osman erkenden kışladan çıktı. Kadıköy'de bir hamama gitti. Neredeyse iki yıldır rahat, emirsiz, çavuş sesinden uzak, yüzü gözü sabunluyken eşek şakasına maruz kalmadan huzur içinde yıkanmamıştı. Hiç inmek istemedi göbek taşından. Öğlene doğru çıktı, iki lokma atıştırdı. Vapurla karşıya geçti, eğlene eğlene sağa sola bakarak hayret ederek kalabalığın içinde akıntıdaki saman çöpü gibi amaçsızca sürüklenerek akşama etti. Meyhaneye girdiğinde yüzbaşı çoktan masayı kurmuş içmeye başlamıştı bile. Kadehler doldu, karşılıklı tokuşturdular. Dışarıda soğuk yağmur başlamıştı. Meyhanenin buğulu camlarına vuran damlaların arasından denizde ışık içinde koşturan küçük tekneler geçiyordu. İki adam konuşmadan içiyorlardı. Neden sonra yüzbaşı artık yavaştan peltekleşen diliyle lafa girdi.
''Osman, emredin komutanım. Burada emir yok. Yok, iki erkek gibi konuşacağız şimdi.''
''Olur.
Sen bekardın ha?''
''Öyle.''
''Peki hiç bahsetmedin, sevdiğin falan yok mu? Genç adamsın, işin gücün var, dostun falana.''
Osman cevap vermedi, gülümsedi sadece.
''Vardır, vardır, olmalı zaten ama sakın evlenme. Bak benden sana nasihat, sakın. Beni mahvetti bu hayat. Aynur, karım, Aynur Hanım.''
Yüzbaşı kadehini yeniden doldurdu. Osman'ın da rakısı bitmişti ama sadece kendi kadehine doldurdu. Üstüne soğuk suyu ilave etti. Osman uzanıp kendi işini kendi gördü.
''Ya Aynur Hanım, annemin teyzesinin torunuydu bu Aynur. Bucalı kasapzadelerden. Bakma öyle soylarının alayı valayla çınlamasına. Ben hiç tanımıyorum da babası iflas etmiş, dükkanın kapısına asmış kendini. Annem çok ısrar etti. Üsteymedim o zaman daha. İki yıldızı omzuma takmışım. Çok güzel kız oğlum dedi. Çok güzeldi gerçekten. Boylu boslu, sülük kaşlı, iri zeytin gözlü bir kızdı. Annem çok da iyi huyludur oğlum dedi. Öyleydi, öyleydi. Çok tatlıydı ama zamanla acıdı be. O zaman Ankara'daydım, evlendik. Bir yıl geçti geçmedi feryat figan. Ben annemsiz yapamıyorum dedi. Yolladım, izinde gittim, gelmek istemiyor. Neyse dedim, çok üstelemedim. Sonra benim tayinim doğuya çıktı, sınırdayım. Zaten getiremem. Araya 40 tane adam koyduk, yalvar yakar geçici bir tayinle İstanbul'a geldim. Zannediyorum ki bu defa gelecek. Yok, bir türlü ayrılmak istemiyor İzmir'den. Bir yaz tatilinde iyice sıkıştırdım Aynur'u, sonunda itiraf etti. Ağladı, yalvardı, ayrılalım dedi. Olmaz dedim. Ben anneme ne diyecektim Osman? Ha, ben sınır boylarında eşkıya koştururken karım başkasını mı sevdi diyecektim. Onu öyle bırakıp İstanbul'a döndüm. Sonra araştırdım bu herif kimmiş diye. Hani okuduğum mektupta ismi geçen kumaşçı Artiydi var ya, o işte. Benimle dalga geçer gibi ona manto diktireceğim kumaşı aşığından alıp yollamış. Namussuz kadın. Osman derin bir iç çektikten sonra, siz Aynur Hanım'ı seviyor musunuz diye sordu. Sevmek mi? Evlilik denilen şey de sevmek değil, güven vardır Osman. O bunu yıktı, üstelik bir de beni aşağıladı. Peki neden diktirdiniz bana o mantoyu? Bu olanlardan sonra ne gereği vardı? Yüzbaşı bir dikişte kalan rakısını bitirdi, ağzını eliyle kapatıp sessizce geğirdi. Şunun için, artık hazır olduğuna göre İzmir'e gideceğim. Aynur'u saçından tuttuğum gibi kumaşçının dükkanına sürükleyeceğim. İkisini de orada kurşuna dizeceğim. Sonra üstlerine bu mantoyu sereceğim. Nasıl? Osman rakıya uzandı, iki kadehi de yeniden doldurdu. Nasıl dedim, dinliyor musun sen beni? Osman bir süre yüzbaşının gözlerinin içine baktı. Güzelmiş dedi, peki sonra ne olacak? Ne olacak, ikisini de geberteceğim işte. Tamam da sonra sana ne olacak? Osman'ın ağzından ilk kez sen lafı çıkmıştı. Kollarını kavuşturup arkasına dayandı. Yüzbaşının önündeki paketine uzanıp bir tane yaktı. Gittin öldürdün. İnsan öldürmek koyun boğazlamaya benzemez. Hadi becerdin diyelim. Bileğine takacaklar kelepçeyi, askerlikten atılacaksın. Hayatın dört duvar arasında geçecek. Oraları bizim kışladaki hapishaneyle karıştırma sakın. Yüzbaşılığın falan da kalmayacak zaten. Koğuşun ağası olacak, iti köpeği olacak, baş gardiyanı gardiyanı, duvardaki telde jandarması olacak. Gelen vuracak, giden vuracak. Hadi cezanı yedin bitirdin diyelim. Elin iş görür mü senin? Sudan çıkmış balık gibi olacaksın. Yüzbaşı öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Peki ne yapayım ha? Benim izzeti nefsim ne olacak, öfkem ne olacak? Bu öcü almayayım mı hayattan? Al. Nasıl alayım? 2 ay sonra benim askerliğim bitiyor. Gideyim ben öldüreyim onları. Yüzbaşı donup kalmıştı. Osman'ın gözlerinin içine baktı. Dalga mı geçiyor benimle diye düşündü. Sen mi öldüreceksin? Evet. Ne için? Para. Para için öldüreceğim. Çünkü ihtiyacım var. Osman yanından geçen garsondan bir kalem istedi. Önündeki peçeteye yazdı. Yüzbaşıya uzattı. Al, benim fiyatım bu. Bu paraya öcünü alırım senin. Yüzbaşı gülmeye başladı. Kimsin sen oğlum? Kiralık katil misin? Terzi Osman, eli kanlı katil mi yani? Kimin ne olduğu belli olmaz yüzbaşı. Yüzbaşı Osman'ın ifadesiz buz gibi gözlerine baktı yeniden. Nereden bileyim senin bu işi yapacağını? Nasıl güveneceğim sana? Osman gülümsedi. Sen de haklısın, güvenmek lazım. Bak şöyle yapalım. Geçen gün sana söven o albay var ya, onun adresini bul bana ve yine bir hafta sonu için evci çıkart beni. Sonra bu konuyu yeniden konuşalım. Kadehini tepesine dikti, tek kelime daha etmeden kalkıp gitti. Şol Şafağın Yekûnu. Bu konuşmadan neredeyse 2 hafta sonra İstanbul gazetelerinin akşam baskısında 3. sayfanın dibinde küçük bir haber geçti. 1. Ordu Komutanlığı'nın 3. Süvari Tümeni'nde görev yapan bir albayın gece evine dönerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradığı yazıyordu. Emniyet Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili birimlerince yapılan tahkikatın halen sürdüğü, baygın halde bulunan albayın başından darp edildiği, ilaveten sağ kolunun dirsek ve bileğinden kırık olduğu ayrıntıları düşülmüştü. Osman'ın tezkere gününün sabahında kahvaltı sırasında yüzbaşının postası çıka geldi. Bölükçü acele tarafından onu odasında bekliyordu. Osman henüz askeri elbiseleri teslim etmemişti ama botlarını bir arkadaşına vermişti. Ayağında terlikle yüzbaşının odasına gitti, kapıyı çalmadan açtı, içeri girdi. Yüzbaşı sigarasını söndürdü onu görünce, sonra şöyle bir süzdü. Uzanıp kapının tam kapanıp kapanmadığına baktı. Masanın üzerinde kınlapla sarılı sarı paket duruyordu. Yanında bir fotoğraf, onun yanında da bir zarf vardı. ''Bunları al'' dedi, ''paketi vereceksin. Aynur içindekini mutlaka görecek ölmeden önce. Bu fotoğrafın arkasında bizim evin ve kumaşçının dükkanının adresi var. Zarfta da para var. Yalnız anlaştığımızın yarısı bu. İşi bitir, gel kalanını al.'' Osman adama şöyle bir baktı. Yüzbaşı kalktı, cebinden sigarasını çıkardı, Osman'a uzattı. Osman masadakileri toplayıp aldı. Odadan çıkarken yüzbaşının uzattığı el hala havadaydı. Dönüş. Hava hala sertti ama zemheri çıkmıştı artık. Bundan sonra ayı ininde sağından soluna döner mırıldanırdı. Kırağı daha az düşerdi. Toprak alttan gelen belli belirsiz eski neşesiyle titremeyi keserdi. Serçeler dişini sıkardı, en kötüsü geçti diye. Anası olsaydı şimdi yanında, ah o kuşbaz anası, serçelerin huylarını bıkmadan anlatırdı. Akıllı serçe boş kırlangıç yuvasını kaparmış. Göçücü değildir onlar. Kalıcılara özgü yorgunluk akar tüylerinden. Hani insan akşama yorgun argın yolları ezbere geçerek evine gelir ya, kapıyı açtığında o bildik koku sarar kucaklar. İşte serçeler de hep öyle aynı evin kokusunu taşırlar. Serçe kendi duvarına konar, ağacını bilir, doğduğu yerde ölenlerin çelebi yalnızlığını yuvasına taşır gün battığında. Bu kadar zayıf, narin, ürkek, tek lokmalık eti olan canın yazın sıcağına, kurağına, kışın tufanına, açlığına nasıl göğüs gerdiğine insan akıl erdiremez. İnat serçenin içindeki ateştir, yaşamak inadı. Ürkse de damlacık kalbi pırpırlansa da yuvasını yaşamak yapmış serçeyi silemez zaman. Bir sürme gibi çeker kendini yine kendi göğüne. Osman da sol tarafında bir ağrıyla bandırmadan İzmir trenine bindiğinde cam kenarında istasyonun çatısında kaynaşan serçelerin gürültüsü altında kendini uzun uzun kokladı. O eski kokuyu daha iyi almak için kolunu hafifçe yaladı, yine kokladı. Askerliğe, kalabalığa, uzaklıklara, berbat insanların ağız kokularına rağmen en dipte geceden gül dibine bırakılmış o çakılların kokusunu aldı. Taşçı damarı kabardı. Kanındaki denizlere, kordon kanıyla aktığı Yunus'a, dalgaya, rüzgara ait o tuzlu acıyı yeniden aldı. Tıkırdayan raylar altında akarken boş kompartımanın ıssızlığında gecenin inen yıldızlı karanlığına gözlerini yumup uyudu. Ta ki güneşin ışıkları başını dayadığı koltuğun eski kılıfını ısıtana kadar. Daha da devam ederdi o deliksiz tatlı uykusuna ama onu ayağında sallayan trenin devinimi durunca gözlerini açtı, dışarıya baktı. Akhisar garı! İnenler binenler, hareket memurunun düdüğü. Az sonra kompartımanın kapısı açıldı, içeriye sırtında tahta sandık, elinde değnek, öteki elinde bez çantasıyla bir kör girdi. Öyle görür gibi içeriye baktı. ''Müsaade var mı?'' dedi. ''Gel dayı, gel'' dedi Osman, toparlandı biraz. Kör adam sandığını, çantasını, değneğini koltuğa bırakıp eliyle yoklayarak cam kenarına oturdu. Derin bir oh çekti. ''Selamün aleyküm, hayırlı yolculuklar cümleten'' dedi. ''Ve aleyküm selam, amin.'' Adam iyice kır düşmüş bıyığını, sakalını sıvazladı defalarca. ''Asker misin?'' Osman güldü. ''Nasıl bildin dayı?'' Adam da gülümsedi bu defa. ''Kokundan anladım. Ama belli ki bitmiş. Neşeli de geliyor sesin.'' ''Öyle oldu şükür, hayırlısıyla bitirdik. Haydi geçmiş olsun.'' Sonra ikisi de pencereden baktılar. Zeytinlikler, kepezlerde çam öbekleri, yazıda doğurgan kahverengi tarlalar, menfezlerden fışkıran dereler, at arabaları üzerinde işlemeye giden insanlar akıp geçiyordu. Osman iç cebinden iki fotoğraf çıkardı. Üstte yüzbaşı ile Aynur Hanım'ın nikah fotoğrafı vardı. Fotoğrafhanenin donuk fonu önünde yüzbaşı belinde tören kılıcıyla fişek gibi dimdik ayaktaydı. Bir elini hemen yanında açık duvağından taşan inci küpeleri ve hafif gülümsemesiyle oturan, elindeki gelin çiçeğini kucaklamış Aynur Hanım'ın omzuna koymuştu. Lakin omzundaki o el hiç de uçup gelerek konmuş bir kelebek gibi durmuyordu. Fotoğrafın arkasında iki adres ayrıntılı şekilde yazılmıştı. Osman alttaki öteki fotoğrafı çekip çıkardı bu defa. Ah Leyla, ne kadar güzeldi öyle. O gülüşünü fotoğraf kartının üzerinden alıp koklamak istedi Osman. Yapamayınca parmağı da sevdi onu. Sonra o şaşkın, tuhaf, biraz ürkmüş çocukluk halini de sevdi. Yolculuk nereye dedi kör adam.
İzmir'e.
Güzel.
Sen?
Hiçbir yere. Ben gezginim, her yere giderim.
Gezip ne yapıyorsun?
Adam tahta sandığına vurdu avucuyla. Gezerim, hikaye toplarım, sonra onları başka yerlerde hem anlatırım hem türküsünü yakarım.
O da güzelmiş dedi Osman.
Sen nerelisin peki delikanlı?
Köstenceli.
Köstenceli mi?
Köstence adasından mısın sen?
Evet, gömgök oralıyız. İhtiyar adam gülümsedi.
Peki orada Deli İbrahim'i bilir misin?
Deli İbrahim'i kim bilmez?
Kör adam yine uzandı. Bu defa bez çantasından bir tomar kağıt çıkardı.
Ya bunu bilir misin?
Osman uzandı, tomarı aldı. En üstteki sayfada Köstence'nin Deli İbrahim tarihi yazıyordu.
Bilmem mi? Deli İbrahim abi Köstenceli bütün çocuklara bıktırana kadar bunu anlatırdı.
Öyle deyince kör adam dizine şak diye vurdu elini. Vay deyyus, bunu bilen bir tek sen olacaksın demişti bana. Karşılıklı gülüştüler.
Peki o zaman yolumuz uzun, azıcık okuyuver de vakit geçsin.
Osman kağıtların arasından rastgele bir yaprak çekti ve okumaya başladı. Saruhan Hatun Efendimizin don değiştirmesidir. Rivayet odur ki Saruhan Hatun Efendimiz için gün gelmiş, hayat çekilmez hal almış. Halkı halkımız her zaman olduğu gibi yine birbirine düşmüş. Riya ve korkaklık paçalarından akar olmuş. Ne açlıkla kavgayı, ne varlıkla gönenmeyi bilmişler. Ne insan gibi yaşamayı, kurt gibi aranmayı, ne sevince sarmayı, ne öfkelenince yıkmayı öğrenmişler. Zaman canına tak edince Saruhan Hatun Efendimiz kayalık yıllardan denize doğru ağlamış. Ah demiş, şimdi allı kızıllı yelesi güneşten, akıtması alevden kısraklarım olaydı da kaçıp gideydim buralardan. Ve ağlayan bir gül gibi kendini denize atmış. Onu izleyen göklerdeki Allah'ımız buna dayanamamış, işaretiyle düştüğü yere bir Yunus yüzmüş. Yunus Saruhan Hatun Efendimiz'i yutmuş ve böylece Efendimiz Kızıl Kara'nın acısından Bozdeniz'in serinliğine geçmiş. Saruhan Hanım'ın yokluğuna dayanamayan cennet mekan Rum bacımız ise çırpına çırpına leylek donuna girmiş. Mavi göklerde yitip gitmiş. Göklerdeki Allah'ımız, ey gidi ırzı kırık Köstence, ben sizinle baş edemedim ama has kullarım da sizden kurtardım demiş. Ve böylece Osman okudu durdu ta ki uyku yeniden bedene girene kadar. Kör gezginle karşılıklı usulca uyudular.
Osman gözünü açtığında İzmir'deydi. Kör gezgin kompartımanda yoktu. Karşısındaki koltukta sararmış yırtık bir kağıt parçasını görmese onunla rüyalarında karşılaştığını sanacaktı.
Basmağını garı kirpiklerinin arasından boşalan kalabalığın içinde sallanarak yürüyen Osmanlı kaybolana kadar izledi.
Osman doğruca Oteller Sokağı'na gitti. Büyük Gördes Oteli'nde ufacık bir oda tuttu. 3 günlük peşin ödedi. Otel katibinden bir porsiyon su böreği ve çay istedi. Kel kafalı çırak 5 dakika sonra koşarak geldi. Hızlıca yedi. Sonra gün batana kadar kalmak için odasına çıktı.
Akşam karanlığı indiğinde doğruca bit pazarına giderek yüzünü saklayan köylü kasketi aldı. Kör tesadüfle tanıdık birilerine rastlamak istemiyordu. Önce en yakın adresten başladı. Kumaşçı Artidi'nin toptancı dükkanı, Peştemalcılar Sokağı kapısından girilen Çukur Han'ın en büyük mağazasıydı. O saatte bütün dükkanlar kapanmıştı. Kapıdaki bekçiden ayak yoluna girmek için müsaade isteyerek girdi. Dükkanın cam mekanına başını dayayıp içeriği kontrol etti. Dürülmüş kumaş tamburları raflara ip gibi dizilmişti. Karşılıklı iki uzun tezgah vardı. Üzerlerindeki metreler ve makaslar çok tertipliydi. Yerde tek çöp yoktu. Bay Artidi titiz adam olmalıydı. Çıraklar ve tezgahtarlar akşam çıkarken ortalığı temizlemişler ve düzenlemişlerdi. Tam karşıda boydan boya cam kapının ayırdığı yazıhane vardı. Burası patronun odasına benziyordu. Ham'dan ayrılıp Bay Artidi'nin Punta'daki ev adresine gitti. Kordon'da iki katlı güzel bir evdi. Arkada palmiye ağaçlarının yükseldiği bahçesini yüksek duvarlar çevreliyordu. En son Aynur'un Karataş'taki evine yollandı. Yahudi hastanesine bakan tek katlı bir Rum eviydi. Işıkları kapalıydı. Osman birkaç gün evin etrafında dikkat çekmeden dolandı. Aynur hemen her gün aynı saatte akşama doğru evden ayrılıyordu. Havanın soğukluğuna ya da yağmuru aldırmadan yürüyerek kemer altına geçiyor, oradan Çukurhan'a varıyordu. Dükkanda birkaç saat kadar kalıyorlardı. Çıraklar ve tezgahtarlar gittikten yarım saat sonra çıkıyorlardı. Bay Artidi dükkanını kilitliyor, ardından kol kola çıkıp bir taksiye atlıyorlardı. Aynur'u sabaha karşı yine bir taksiyle evine bırakıyordu adam. Osman ikisinin de rutinlerini öğrendikten sonra onları baş başa ve etrafta kimseler yokken bulacağı tek yerin Çukurhan olduğunu anladı. Uygun zamanı belirledi aklında. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 177.